Ayrım 13.
Paul'ün peşinden gelmesi ya da herhangi bir konuda diretmesine alışık olmayan Jenny'nin bedeni gerilmişti. Adamın yine kendisini şaşırttığını düşündü Jenny. Yepyeni bir kişiliğe bürünüvermişti Paul. Tam metro istasyonuna gireceklerken Paul durdu ve Jenny'nin yanağını okşadı. Jenny içinde bir rahatlık duydu ve gevşedi. Ancak Jenny, adam ne yaparsa yapsın artık geriye dönüş olamayacağını biliyordu. Ama yine de çekip gitmek elinden gelmiyordu. Anlaşılacak bir şey yok ki dedi Paul ve Jenny'nin bir şey söylemesine fırsat vermeden yavaşça onu dudaklarından öptü. İlk kez kızın dudaklarının sıcaklığını ve gerçekliğini duydu. Şimdi karşısında duranın bir kadın olduğunu, üstelik güzel, çok hoş bir kadın olduğunu fark etti. Jenny'ye gelince bugüne dek Paul'den gördüğü en yumuşak, en tatlı hareket bu öpücüktü. Metro istasyonunda kol kola yürürlerken dertlerini veya sırlarını paylaşan bir baba kızı andırıyorlardı. Apartmanı bıraktık ve ayrıldık diye söze başladı Paul. Şimdi aşkla ve aşkın getirdiği bir sürü şeyle yeniden buluştuk. Paul Jenny'ye baktı. Ancak Jenny olamaz gibilerinden başını salladı. Bir sürü şey dediğin ne diye sordu. Paul tam cevap verecekken metro geldi. Ani bir içgüdüyle metroya bindiler. Paul onu elinden tutmuş çekiyor, oturabilecekleri boş bir yer arıyordu. Sonra buldu ve ikisi yan yana aşıklar gibi oturdular. Beni dinle dedi Paul. Şimdi kendiyle ilgili bazı şeyler söyleyebilmenin ve üzüntüsünden kurtulmanın verdiği mutluluk içindeydi. 45 yaşındayım, dulum. Bir otelim var. Pek öyle parlak bir yer sayılmaz ama idare eder. Önceleri rastlantıların beni götürdüğü yerlerde ve aklıma estiği şekilde yaşardım. Sonra evlendim. Karım intihar etti. Metro bir istasyona gelip durmuştu. İçerideki kalabalık kapılara yaklaşıp dışarı akın etti. Jenny ve Paul birbirlerine baktılar ve yine ani bir hareketle yerlerinden kalkıp metrodan indiler. Jenny adamın hayat hikayesini dinlemek istemediğinin farkına vardı. Nitekim acıklı bir hikayeye benziyordu. Yan yana ikisi de suskun, beton merdivenleri çıkıp yeniden yeryüzüne döndüler. Burası kentin daha lüks bir semti, Etoil'du. Gün ışığı Stoll meydanını aydınlığa boğmuştu. ''Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu Jenny. ''Bana birini sevdiğini, ona aşık olduğunu ve o adamla beraber yaşamak istediğini söyledin. Sevdiğin adam benim. Onun için birlikte yaşayacağız, mutlu olacağız. Hatta istersen evleniriz de.'' ''Hayır.'' dedi Jenny. Bu yan yana yürüyüp durmalarından yorulmuştu. ''Hayır, şimdi ne yapacağımızı sordum.'' ''İstersen gidip bir yerde içki içelim, beraberliğimizi kutlayalım, mutlu ve neşeli olalım.'' Paul söylediklerine inanıyordu. Ancak günün bu saatinde genç bir kadının nasıl eğlendirilebileceğini bildiğinden pek emin değildi. Ama bu pek önemli bir sorun olmasa gerek diye düşündü. İnsan sevdiği birinin yanında nerede ve nasıl olursa olsun eğlenirdi. Yanındaki kıza kur yapmak, onu eğlendirmeye ve kendini ona beğendirmeye çalışmak fikri Paul'ün hoşuna gidiyordu. Evet, artık Paul'ün de eğlenmeye ihtiyacı vardı. Yaşamdan zevk almak ve bunu yapabileceğini kıza göstermek istiyordu. ''Anladık işte, artık genç değiliz.'' dedi Paul. ''Haklısın, pek öyle bulunmaz bir insanda değilim. 1948 yılında Küba'da bir çocukken, şimdi prostatlı bir adam oldum çıktım. Her ne kadar çocuğum olamıyorsa da yine de fena sayılmam. Sağlıklı bir hastayım diyelim.'' Jenny ne diyeceğini şaşırmıştı. Daha doğrusu artık ne hissettiğini de kesinlikle bilmiyordu. Çelişkiler içindeydi. Başından geçen serüvenin anısı onu hala bu adama bağlıyordu. Ancak adamın giderek kendisini tedirgin ettiğini de fark ediyordu. Bu parlak kış güneşinin altında kendini çıplak ve tükenmiş hissediyordu. ''Dur bakalım, daha sana neler söylemeliyim?'' dedi Paul. Kızın ilgisini çekecek ya da söylemesi gerekli olanları bulmaya çalışıyordu. ''Benim öyle belirli bir çevrem, belirli arkadaşlarım yoktur. Sana rastlamasaydım, şu anda sallanan bir iskemlede oturan hemoroidli bir adam olurdum sanıyorum.'' Jenny adamın bütün söylediklerinde neden her zaman belden aşağı bir benzetme ya da bir söz bulduğunu sordu kendi kendine. Karşı kaldırıma geçerlerken Paul, Jenny'nin koluna daha bir sıkı girdi. Wagram salonu ismini taşıyan, zaman zaman boks maçları içinde kullanılan dans salonunun önden geçerlerken Paul içeri bir göz attı. İçeriden gelen müziği duyabiliyorlardı ancak sokaktan salon boş gibi görünüyordu. Paul Jenny'yi dans salonuna doğru sürükleyerek, ''Uzun lafın kısası, sana artık genç olmadığımı anlatmak için şunu söyleyeyim.'' dedi. ''Benim zamanımda gençler eğlenmek için böyle dans salonlarına giderlerdi. Yanlarına da senin gibi güzel piliçleri takarlardı. Kol kola salondan içeri girdiler. İçeride küçük ama gürültülü patırtılı bir orkestra bir şeyler çalıyordu. Burası bir dans salonundan çok bir ambarı andırıyordu. Üstü kocaman bir kubbe ile örtülmüştü. Kubbeden sarkan lambalar içeriği aydınlatıyordu. Ortadaki dans pistinin çevresine masalar ve iskemleler sıralanmıştı. Burada bir dans yarışması yapılıyordu. Bundan 15 yıl öncesinin giysilerini giymiş çiftler birbirlerine sarılmış acayip ama uyumlu adımlarla dans ediyorlardı. Jenny dansın böylesini ilk kez görüyordu. Erkeklerin Valentino stilinde uzun favorileri, kadınların ise kalıp gibi duran saçları vardı. Pistin ucundaki uzun tahta masaya sert bakışlı orta yaşlı kimseler oturmuştu. Ortada dans edenler, Jenny'ye bir kafesin içinde uçuşan rengarenk tüylü ama kafaları bomboş kuşları hatırlattı. Masanın başındaki yargıçların önlerinde kağıtlar, kalemler vardı. Her yarışmacının arkasına numaralı bir kart iğnelenmişti. Onlar ortada dönüp durdukça, jüri üyeleri de boyunlarını uzatarak numaraları okumaya çalışıyorlardı. Sağda solda duran birkaç garson dans pistini seyrediyordu. Salonun yarıdan çoğu boş gibiydi. Pistin çevresindeki masalara beyaz sofra örtüleri serilmişti. Boş masaların üzerinde ise ters çevrilmiş bir sürü iskemle duruyordu. Dans pistini boş kısımlardan tahta bir parmaklık ayırıyordu. Bu dans salonu bir tango salonuydu. Ortada dolanıp duran çiftler tango yapan çiftlerdi. Bu acayip dansın adı tangoydu. Paul Jenny'yi kolundan sürükleyerek boş masalardan birine doğru ilerledi. Asık suratlı garsonlardan biri koşarak yanlarına geldi ve çabucak masayı hazırladı. Paul'ün cömertliği üzerinde neşesi de yerindeydi. Garsona dönüp şampanya ısmarladı ve Jenny'nin karşısındaki iskemleye oturdu. Onu buraya getirdiğine iyi ettiğini düşünüyordu. Jenny buranın gülünçlüğünü fark edebilecek, bunu anlayabilecek bir kızdı. Bu dans salonunun gerisindeki mizahı görmemezlikten gelemezdi. Hem sonra önemli olan tek şey ikisinin beraberliğiydi. Çevrelerindeki anlamsız ve acayip görüntüler olsa olsa onlara biraz daha eğlenmek olanağını verebilirdi. Ancak Jenny'nin gözleri şu anda dans edenlerden başka bir şey görmüyordu. Şaşkınlıklar içinde dans pistine bakıyordu. Bu loş, havasız alanı dolduran çiftler ne kadar kaba sava, çirkin ve anlamsız görünüyorlardı. Müziğin temposuna uyarak hareket ederken, tek istekleri bir sürü yaşı geçmiş adama kendilerini beğendirmekti. Tüm dikkatini dans edenlere vermiş olan Jenny, Paul'ün onu buraya getirmekteki amacını anlayamadığı gibi, durumun gülünçlüğünü de fark edememişti. Çok geçmeden garson şampanya getirdi. Dikkatle bardaklarını doldurdu ve yanlarından ayrılıp onları yalnız bıraktı. Jenny çenesini kollarına dayamış, gözlerini pistten ayırmadan öylece oturuyordu. Paul yerinden kalkarak Jenny'nin yanındaki iskemleye geldi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bu güzellik karşısında dayanamayıp size şampanya ikram etmeye karar verdim dedi. Yapmacık bir tavır takınmıştı. Jenny boş bakışlarla Paul'e baktı. Bu yer boş mu diye sordu Paul. Şakayı bir süre daha sürdürmek niyetindeydi. Ancak Jenny'nin bundan hoşlanmadığını ya da aldırmadığını anlamıştı. Efendim diye mırıldandı Jenny. Evet evet boş. Oturabilir miyim? İster otur ister oturma. Paul gösterişli bir havayla Jenny'nin yanına oturdu. Dolu şampanya bardağını alıp kızın dudaklarına uzattı. Jenny başını öte yana çevirdi. Paul'ün biraz önce yanına oturabilmek için uydurduğu şaka, aralarında geçen konuşma o kadar gerçeğe yakındı ki ikisi de tedirgin olmuşlardı. Jenny bugün oyuna katılmamaya kararlıydı. İçinde böyle bir istek de yoktu zaten. Paul bardağını bir dikişle boşalttı ve yeniden doldurdu. İşler düşündüğü, tasarladığı şekilde yürümüyordu. Jenny ona hiç ama hiç yardımcı olmuyordu. Tango yapmasını bilir misin diye sordu Paul. Jenny hayır gibilerinden başını sallayınca Paul, tango bir danstan çok bir ayindir, tapmak için yapılan bir ayin dedi. Öğrenmek için dans edenlerin adımlarına dikkat etmelisin. Paul garsonu tekrar çağırıp bu kez bir şişe viski ve bardak getirmesini söyledi. Garson bir an şaşkınlık içinde ona baktıktan sonra söylenileni yerine getirmeye gitti. Paul bu gece eğlenmek, gülmek ve coşmak istiyordu. Beraberlikleri şerefine içecekti. Bu büyük olayı kutlamaya kararlıydı. Şunun bunun ne düşüneceği hiç önemli değildi şu anda. Önemli olan tek şey Jenny, yalnız ve yalnız Jenny'ydi. Şampanyanı içmedin, şimdi de ısındı dedi Paul. Ben de senin için viski ısmarladım. Biraz sonra garson viski şişesiyle döndü ve şişeyi masaya bırakıp gitti. Paul ile Jane bütün dünyadan kopmuş gibiydiler bu masanın başında. Paul şişeyi kavradığı gibi bardakları doldurdu. ''Ama viskini de içmiyorsun'' dedi Paul. Sonra çok yumuşak bir sesle ''Hadi lütfen bir yudumcuk, benim hatırım, babacığın hatırı için bir yudum içiver'' diye yalvardı. Paul içki bardağını Jane'nin dudaklarına uzattı. Jane üzgün bakışlarla ona baktı. Paul'ün içindeki umutsuzluk giderek artıyordu. Sonunda viski boğazını yaktığı halde sırf Paul'ü sevindirmek için bir yudum aldı. Jane Paul'ün umutsuzluğunu anlamıştı. İçki içerse onu sevindireceğini biliyordu. ''Beni seviyorsan hepsini içersin'' diye üsteledi Paul. Jane bardağı eline alıp tekrar içti. ''Senin dediğin olsun, peki, seviyorum'' dedi. Ancak son sözü kelimelerde kalıyordu. Jane bunu inanarak söylememişti. Artık Paul'ü sevmediğini biliyordu. ''Bravo, yaşa!'' diye bağırdı Paul. ''Bana karını anlat.'' Şu anda Paul'ün konuşmak istemediği tek konu buydu. Karısı Rosa geçmişteydi. Oysa Paul şimdiyi yaşıyordu. Bundan böyle eğlenecek, gülecek ve yeni bir yaşama başlayacaktı. ''Bizi konuşsak daha iyi olmaz mı?'' dedi. Jane çevresine bakındı. Dans eden çiftleri, sert bakışlı jüri üyelerini, köşelere gizlenmiş garsonları gördü. Bunların hepsi ne kadar anlamsızdı. ''Buranın çok acıklı bir hali var, insanın içi kapanıyor.'' dedi. ''Ama ben buradayım, önemli olan bu değil mi?'' diye sordu Paul. ''Evet, orkestra şefimiz hazır ve nazır.'' diye alay etti Jane. ''Bu söylediğim pek hoş bir şey değil.'' Paul, Jane'nin kendisiyle şakalaştığına inanmak istiyordu. Apartmandaki o buluşmalardan ve buluşmaların getirdiği yoğun duygulardan sonra Jane'nin onunla alay etmesi olacak şey değildi. Jane için durum çok farklıydı oysa. Paul ona açıldıkça, konuştukça, kendisiyle ilgili şeyler anlattıkça benliğini, yakışıklılığını, ilginçliğini yitiriyor ve Jane ondan daha az hoşlanıyordu. Ancak Paul Jane'nin bu düşüncelerini bilemezdi. Bilse bile anlayamazdı. ''Her neyse'' diye sözüne devam etti Paul. ''Ben seni seviyorum ve seninle beraber yaşamak istiyorum.'' ''O senin üçüncü sınıf otelinde mi?'' ''Üçüncü sınıf otel mi? Bana bak, sen ne demek istiyorsun?'' Paul öfkelenmeye başlıyordu. İçtiği viskiler de bu öfkeyi çoğaltıyordu. Bugün her nedense Jane hiçbir şey anlamıyor, anlamak da istemiyordu. ''Otelimin üçüncü sınıf ya da birinci sınıf olmasının ne önemi var? Ha otelim olmuş, ha sarayım, bu ne fark eder?'' diye haykırdı Paul. ''Ben seni seviyorum, anlıyor musun?'' ''Ben seni seviyorum. Bu söylediğinin ne ilgisi var birbirimizi sevmemizle?'' Jane, Paul'ün kendisine vuracağından korkarak ondan uzaklaştı. Öbür yandaki iskemleye oturdu. Masanın üzerinden viski bardağını aldığı gibi bir dikişte boşalttı. Bu dans salonundan, dans eden çiftlerden, Paul'den hatta kendinden bile nefret ediyordu. Her şey ama her şey ona sıkıntı veriyor, onu üzüyordu. Bu serüveni sürdürmeye çalışmak, herhangi bir çaba göstermek yararsızdı. Artık geriye dönülemezdi. Jane bunu biliyor, ancak bu gerçeği kendine de, Paul'e de itiraf edemiyordu. Jane'nin içtiğini gören Paul de coşmuş, bir dikişte kendi bardağını boşaltmıştı. İki bardağı da yeniden doldurdu. Alkol Paul'ü giderek coşturuyor, ancak umutsuzluğunu da artırıyordu. Jane gözlerini dans pistinden ayıramıyordu. Alkol onu da etkilemişti. Başı dönüyor, gözleri buğulanıyordu. Müziğin gürültüsü kulaklarının içinde gümler olmuştu. Sırtlarında kocaman numaralar asılı olan çiftler dönüyor, dönüyor, Jane'nin kafasındaki düşüncelerden de hızlı dönüyordu. ''Keşke bu kadar çabuk içmeseydim'' diye geçirdi kafasından Jane. Üstelik viski susuzluğunu dindirmediği gibi şimdi onu daha çok susatmıştı. Jane, Paul'ün söylediğini yerine getirdi ve dans eden çiftlerin ayaklarını seyretmeye başladı. Bu ayaklar bir ileri bir geri gidiyor, olduğu yerde dönüyor ve ansızın duruyordu. Dans edenlerin başları ise kurulu birer makine gibi bir sağa bir sola çevriliyordu. Birden müzik durdu. Çiftler masalarına döndüler. Hepsi iskemlelerinin ucuna ilişmiş, yüzlerinde birer yapmacık gülümsemeyle dönmüş jüri üyelerine bakıyorlardı. Jüri masasının başında oturan kırmızılı morlu, çiçekli emprime bir elbise giymiş orta yaşlı kadın ayağa kalktı. Metal çerçeveli gözlüğünü düzelterek yüksek ve etkili bir sesle konuşmaya başladı. Jüri üyeleri en iyi tango yapan şu 10 çifti seçmiştir. Kadın gözlüğünü yeniden düzeltti ve elindeki kağıdı kaldırarak gözlerine yaklaştırdı. Bütün salona derin bir sessizlik çökmüştü. Kadın seçilen çiftlerin numaralarını okumaya başladı. Masalardan teker teker çiftler kalktı ve dans pistine doğru ilerlediler. Ortaya gelince yüz yüze döndüler. Dansa hazırlanarak birazdan başlayacak müziği beklemeye koyuldular. Bir süre sonra dans pisti tangoya hazır çiftlerle dolmuştu. Her birinin bedeni alabildiğine gergindi. Yapmacık bir sarsılışla birbirlerini kavramışlar, boş bakışlarını karşılarındaki kadının veya erkeğin gözlerine dikmişlerdi. Jenny bu çiftlere baktı ve yapma bebekleri andıran bu insanlara acıdı. Bunlar insan değil birer robottu. Emprime elbiseli kadın iki elini sahnedeymiş gibi havaya kaldırıp en dramatik sesiyle ''Şimdi baylar bayanlar bu son tangonuzda size iyi şanslar dileriz.'' diye bağırdı. Evet son tango başlıyordu. Kadının sözleri o koca kubbenin içinde yankıdı, giderek büyüdü, salondan çıt çıkmıyordu. Karar günü gelmiş gibiydi. Jenny kendini şu anda müziğin melodisine kaptırmıştı. Ancak giderek yükselen bu melodi Jenny'ye sonsuz bir üzüntü veriyordu. Salonun açık kalan kapısından gölgelerin uzadığını, gün ışığının alçalmaya başladığını görüyordu. Öğleden sonranın bu saatinde sarhoş olmak ve önündeki robotları seyretmek, Jenny'nin içine ağlama isteği veriyordu. Gerçekten çok acıklı bir durumdu bu ve şu anda Jenny'nin tek isteği ağlamak, sadece ağlamaktı. Jenny'nin karşısında oturan Paul, şimdi ciddi ve esrarlı bir havaya bürünmüş, omzunun üzerinden dans pistini seyrediyordu. Jenny bir kez daha dans edenlerin ayaklarını seyretmeye çabaladı. Bu ayaklar tam bir uyum içinde ileri geri pistin üzerinde kayıyor, sonra gösterişli bir dönüşte bacaklar kırılıyor, çiftler yaylanarak yere doğru eğiliyorlardı. O buz gibi gülüşler ve boş bakışlar yüzlerinden hiç kaybolmuyordu. Hayır hayır, bunlar gerçek insanlar olamazlar diye düşündü Jenny. Bu insanları günlük yaşantılarında insanlara özgü hareketleri yaparken göremiyordu. ''Bana biraz daha viski ver.'' dedi Jenny Paul'e. ''Ben de senin içmediğini sanmıştım. Şimdi susadım. Onun için biraz daha içmek istiyorum.'' Paul yerinden kalkıp sendeleyerek Jenny'nin yanına geldi. ''İçelim, harika bir fikir bu.'' dedi. Dikkatle bardakları yeniden doldurdu. Jenny'nin başı dönüyordu. Masanın üzerindeki bardağı yavaşça kendine doğru çekti. Tam içkisini içecekken Paul onu durdurdu. ''Dur bir dakika.'' Kendi bardağını onunkine doğru uzatarak bardaklarını tokuşturmaya hazırlandı. Güzelliğine, bu harika şahane güzelliğine. Paul'ün konuşması peltekleşmişti. Kelimeler güçlükle çıkıyordu ağzından. Jenny Paul'ün tüm söyleyeceğinin bu kadar olduğunu sanıp içkisini içti. Dur bir dakika dedik ya diye haykıran Paul bardağını masaya vurdu. Bardağın içindeki içki masaya ve üstüne başına dökülmüştü. Peki peki kızma dedi Jenny. Özür dilerim. ''Bağışlayın beni, içkiyi dökmek istememiştim.'' dedi Paul yine o yapmacık tavırla. Jenny bardağını kaldırdı. ''Madem şerefe içmek istiyorsun.'' dedi. ''Oteldeki yaşantımıza içelim.'' ''Boş ver öylesine kötü yaşantıya.'' Paul Jenny'nin yanına oturmak için yerinden kalktı. Bu arada karşısındaki iskemleyi devirdi. Olanca ağırlığıyla Jenny'nin omuzuna dayandı. Jenny Paul'ün gözlerinin kenarlarındaki kırışıklıkları, saçlarının büyük bir kısmının dökülmüş olduğunu gördü. Apartmanda söylediği sözlerin gerçek olduğunu Jenny şimdi anlıyordu. Yanındaki yaşlı bir adamdı. Üstelik şimdi nefesine alkol karışmış, yaşlılar gibi de kokuyordu. Jenny Paul'ün bedenini gözünün önüne getirmeden ona bakamaz olmuştu. Jenny ilk kez bu bedenin çökmüş olduğunu düşünüyordu. Adamın ismini söylememesi, yaşantısıyla ilgili tüm ayrıntıları gizli tutması, Jenny'nin pek çok şeyi görmesine engel olmuştu. Bu gizlilik adamın yaşlılığını da örtmüştü. ''Hadi gel, çiftlikteki yaşantımıza içelim.'' dedi Paul. ''Çiftlikteki mi, yoksa doğa aşığı mısın? Doğayı sevdiğini hiç söylememiştin bana.'' ''Amma da yaptın.'' dedi Paul. Paul çiftlikte kızla yapacakları tek şeyin sevişmek olduğunu biliyordu. Jenny de biliyordu. Ama neden anlamamazlıktan geliyordu? Kız ona uymayacaksa o kıza uymalıydı. ''Tabii ya, ben doğaya aşığım.'' dedi. ''Beni ineklerin arasında ya da tavukların pisliğine bulanmış görebiliyor musun?'' ''Tabii tabii.'' dedi Jenny. Olmayacak şey mi yani? Peki senin dediğin olsun. Bir çiftliğe gidip ineklerle birlikte yaşarız. Ben de senin ineğin olurum. Paul tedirgin gülmeye başladı. O zaman seni günde iki kez sağmam gerekecek. Buna ne dersin? Çiftlik yaşantısından nefret ederim dedi Jenny. Birden aklına çocukluğunu geçirdiği villa gelmişti. Gerek alkolden, gerek karşısında sarmaş dolaş olmuş, yorulmak nedir bilmeden dönüp duran yaşam belirtilerinden arınmış bedenleri seyretmekten, Jenny şimdi çevresindeki her şeyi adamın her sözünü açık saçık ahlak kurallarına aykırı bulmaya başlamıştı. ''Nefret ederim de ne demek?'' diye sordu Paul. ''Nefret ederim, nefret ederim demek.'' Jenny ayağa kalktı. İskemlesinin arkalığına tutundu. Artık burada daha fazla kalmak istemiyordu. Bir an önce çıkması gerektiğine inanıyordu. ''Otele gitmeyi tercih ederim.'' dedi. Söyledikten sonra da bu fikir ona pek saçma gelmedi. ''Belki yitirilmemiş son bir fırsat daha vardır. Belki yine ikisi yapayalnız dört duvar arasında kalırlarsa, karşısındaki adam yine eski benliğine bürünebilirdi.'' Belki Jenny bütün bu konuşmaları, adamın kendisiyle ilgili bütün ayrıntıları unutabilirdi. Hadi gel, otele gidelim diye diretti.